6. ayrım. İntihar. Hristiyanlıktan hemen önce eski Roma'da yaşam kalitesi bireyin ne kadar uzun yaşadığından çok daha önemli kabul ediliyordu. 1. asırda Stoik felsefecilerinden Seneca, yaşamak değil iyi yaşamak iyidir. Akıllı adam yaşayabildiği kadar iyi şekilde yaşar, en uzun değil. Yaşamı nitelik olarak düşünür, nicelik olarak değil demiştir. Parantez içinde aktarılan kaynak Schneidman 1973 sayfa 384. Erken dönemlerinde Hristiyanlık zulüm gören bir dindi ve ilk Hristiyanlardan birçoğu aziz mertebesine ulaşmak için intihar ediyordu. Parantez içinde Haidt ve Bloch 1981. 4. yüzyılda Saint Augustine öldürmeyeceksin şeklindeki 6. emre uymadığı için intiharın bir suç olduğunu söyleyince batılı düşüncede kökten bir değişiklik oldu. 13. yüzyılda Aziz Thomas Aquinas bu görüşü geliştirerek yaşam ve ölümle ilgili Tanrı'nın gücü üzerine çıkıldığı için intiharın ölümcül bir suç olduğunu açıklamıştır. Böylece ne eski ne de yeni ahitte, parantezinde İncil, intihar yasaklanmamış olmasına rağmen Batı dünyası intiharı bir suç ve günah olarak algılamıştır. Parantez içinde Schneidman 1973. İşin kara mizah tarafı, yaşama karşı duyulan derin saygıdan kaynaklanan Hristiyanlığın intiharla ilgili yasağı, kendi yaşamlarına son vermeye çalışanların zulmüne yol açmasıdır. 1820'lere kadar Londra'da intihar edenler kalplerine batırılmış bir kazıkla gömülmüşler ve 1961'e kadar intihar İngiltere'de suç sayılmıştır. Ancak intihar etmiş bir kişiye ne ceza verilebilir? Amerika'da bazı eyaletlerde intihar suç sayılmakta ancak intihar girişiminde bulunanlara nadiren suç duyurusu yapılmaktadır. Diğer taraftan birçok eyalette intiharı özendirme ve önermeyi suç sayan yasalar vardır. Parantez içinde Schneidman 1987. İntihar bu bölümde tartışılmaktadır. Çünkü depresyonu olan birçok kişinin intihar düşünceleri vardır ve yaşamlarını sonlandırmak için gerçek denemeler yaparlar. Ayrıca kendini öldürenlerin yarısından çoğunun o sırada depresyonda olduğu ve umutsuzluk içinde bulunduğuna inanılmaktadır. Parantez içinde Frankes ve arkadaşları 1986. Ancak oldukça çok kişi de depresyonda olmadıkları halde intihar girişiminde bulunmakta ve bazen başarılı olmaktadırlar. İntiharla ilişkili olan başka bozukluklar da vardır. Parantez içinde Linehan ve Sheridan 1988. Erkek alkoliklerde intihar genel popülasyondan 75 kat daha fazladır. Parantez içinde Kessel ve Grossman 1961 ve aynı zamanda depresyonu olan erkek alkolikler için şaşırtıcı oranlara erişmektedir. Parantez içinde Cornelius ve arkadaşları 1995. Şizofreniklerin %13 kadarı intihar etmektedir. Parantez içinde Roy 1982. Burada vurgumuz belirgin tanı gruplarını aşan etkenler ve sorunlar üzerinde olacaktır. İntiharla ilgili gerçekler. Ölüm kararı karmaşık ve çok yönlü bir harekettir. Parantez içinde Fremium ve arkadaşları 1990, Hendin 1982, Hollinger 1987, National Center for Health Statistics 1988, Wright 1982. İntiharla ilgili bütün bilgileri kapsayan tek bir kuram yoktur. İntiharla ilgili bazı gerçekler aşağıda listelenmiştir. İntiharla ilgili efsaneler yani mitler için odak 10.4'e bakınız. Odak 10.4. İntihar hakkında bazı efsaneler, mitler. İntihar hakkında birçok yanlış bilgi vardır. Parantez içinde Fromium, Perezel ve Ellis 1990, Pokorny 1968, Schindman 1973. Bunları tanımak, intiharla ilgili gerçekleri bilmek kadar önemlidir. 1. İntihardan bahseden kişiler bunu yapmazlar. Kendi hayatlarını sona erdirenlerin 1/4'üne yakını daha önceden belki yardım çağrısı olarak belki de alay etmek için niyetlerinden bahsetmiştir. 2. İntihar uyarmadan yapılır. Bu bilginin yanlışlığı bir önceki ifadeyle gösterilmiştir. Kişi genelde örneğin hayatın kendisi olmadan daha iyi olacağını söylemek ya da diğerlerine kendilerine ait en değerli eşyaları beklenmedik ve açıklanamaz hediyeler olarak vermek gibi birçok uyarı işareti verir. 3. Sadece belirli bir sınıfa ait insanlar intihar ederler. İntihar ne yoksulun laneti ne de zenginin hastalığıdır. Bütün sosyoekonomik sınıflardaki insanlar intihar eder. 4. Belirli bir dini gruba üye olmak kişinin intihar etmeyeceğine dair iyi bir yordayıcıdır. İntihara karşı çıkan koyu Katolik yasakların, Katoliklerin kendilerini öldürme riskini aza indirdiği düşüncesi yanlıştır. Bu düşünce gerçeklerle desteklenmemektedir. Belki de bir bireyin resmi dini kimliği her zaman gerçek düşüncelerinin doğru bir göstergesi olmadığı içindir. 5. İntihara iten nedenler kolaylıkla tespit edilebilir. Gerçek şu ki bizler tam olarak insanların neden intihar ettiğini anlayamayız. Örneğin intihar öncesi yaşanan maddi durum kötüleşmesinin tam anlamıyla intihar sebebini açıkladığı söylenemez. 6. Bütün intihar edenler depresyondadır. Bu yanlış fikir, kişi ümitsiz olmadığı için sıklıkla göz ardı edilen olması yakın intihar işaretleri için izah edici olabilir. Hayatını sona erdiren birçok insan depresyonda değildir. Bazıları kendileriyle barışık ve sakin görünürler. 7. Ölümcül hastalığı olan kişi intihar etmez. Kişinin yaklaşan ölüme yönelik farkındalığı intiharı imkansız hale getirmez. Kendi ya da sevdiklerinin acılarını sona erdirme düşüncesi birçok insanı belki de ölüm zamanlarını seçmeye sevk edebilir. 8. İntihar etmek psikotikedir. İntihar eğilimi çoğu insan mutsuz olsa bile çoğu gerçekle bağlantı içindedirler. 9. İntihar güneş lekeleri ve ayın dönemleri gibi kozmik faktörlerden etkilenir. Bu düşünceyi destekleyen bulgu yoktur. 10. Duygusal durumdaki düzelmenin anlamı intihar riskinin azalmasıdır. Çoğunlukla depresif hastalar canlılıkları artırmaya ve enerji düzeyleri gelişmeye başladıktan sonra intihar ederler. 11. İntihar yalnız bir olaydır. İntihar etme düşüncesinin kişinin kafasında devam edip etmediği tartışmasına rağmen başka bir kişiyle eş, çocuk, sevgili, iş arkadaşı hayal kırıklığına uğratan, acı veren bir ilişki içine dalmak başlıca neden olabilir. 12. İntihar eğilimli kişiler açıkça ölmek istiyorlardır. İntihar eden çoğu insanın kendi ölümleri konusunda kararsız olduğu görülür. Diğerleri depresyon ya da alkolizmden dolayı acı çeker. Eğer bunlar hafiflerse intihar isteği azalır. Birçok insanın intihar krizi geçer ve kendilerine zarar vermeleri engellendiği için müteşekkir olurlar. 13. İntihar hakkında düşünmeye sık rastlanmaz. Çeşitli araştırmaların tahminleri klinik olmayan topluluklarda intihar düşüncesinin %40'lardan 80'lere kadar çıkabildiğini göstermektedir. Bu demektir ki bu insanlar hayatlarında en az bir defa intihar etmeyi düşünmüşlerdir. 14. Özellikle depresif birine intihar sorusu sormak onu intiharın eşiğine itecektir ve başka türlü ortaya çıkmayacak bir intihar davranışına neden olacaktır. Klinisyenlerin eğitimlerinde öğrendikleri ilk şeylerden biri duygusal olarak çok kötü durumda olan bir kişiyi intihar hakkında sorgulamaktır. Bununla ilgili soru sorulması kişiye korkunç ve utanç verici olarak kendinde barındığı sırrı hakkında konuşma izni verir, yoksa bu ileride izolasyon ve depresyona neden olabilir. 15. Öldürücü olmayan yollarla intiharı deneyenler kendilerini öldürme konusunda ciddi değillerdir. Bu ifade öldürücülüğü niyetle karıştırmaktır. Bazı insanlar ilaç dozları ya da insan anatomisi hakkında bilgi sahibi değillerdir. Bununla beraber ölüme neden olamayacak bir girişim de kendine gerçekten zarar vermeyi isteyen biri tarafından denenebilir. İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde her 20 dakikada bir kişi intihar etmektedir. Yılda 30 bine ulaşan bu sayı büyük olasılıkla çok düşük bir tahmindir. Amerika'da intihar oranı yaklaşık 100 binde 12'dir. Bu oran yaşlılıkla artar. 75 ile 84 yaş arasında 100 binde 24'e çıkar. Birleşik Devletler'de tamamlanmış intihar girişimi oranı 200'de 1 gibi yüksek bir oran olabilir. Yani her yıl 6 milyon kadar intihar girişimi vardır. İntihar edenlerin yarısı kadarı daha önceleri de en az bir defa kendini öldürme girişiminde bulunmuşlardır. Ancak intihar girişiminde bulunanların çoğu bir daha girişimde bulunmaktadırlar. Çoğu, özellikle çocuk ve ergense, gerçekten ölme niyetinde değildir. Tablo 10.4'te intihar edenlerle intihar girişiminde bulunanlar arasındaki bazı farklar göstermektedir. Erkekler kadınlardan 4 kez daha fazla intihar etmektedirler, ancak artık kadınlar daha yüksek risk grubuna girdiği için oran azalabilmektedir. Kadınlar erkeklerden 3 kat daha fazla intihar girişiminde bulunmakta ancak ölmemektedir. Boşanmış ya da dul olmak intihar riskini 4 ya da 5 kez daha artırmaktadır ve yaşla birlikte daha etkili bir risk faktörü oluşabilmektedir. Medeni durumun önemi intihar riskinde sosyal desteğin olmamasıyla bağlantılı olabilir. Birleşik Devletler'de intihar sıklığı bahar ve yaz aylarında en yüksektir. İntihara tüm sosyal ve ekonomik düzeylerde rastlanabilir, ancak psikiyatrlar, doktorlar, avukatlar ve psikologlar arasında özellikle de kadınsalar yaygındır. Başka hiçbir şekildeki ölüm intihar kadar ailede ve arkadaşlarda bu kadar uzun etkili acı, utanç, suçluluk, şaşkınlık ve genel bozukluğa neden olmamaktadır. Bunu yaşayanların kendileri birer kurbandır, sevdiklerinin intiharından sonraki bir yıl içinde bu kişilerde de yüksek intihar etme oranı gözlenmektedir. Birleşik Devletler'de silahlar en sık kullanılan intihar araçlarıdır. Tüm intiharların yaklaşık %60'ını kapsar. Birleşik Devletler'deki evlerde ateşli silahların olması bilinen diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak intihar riskini yükseltir. Erkekler kendilerini vurmayı ya da asmayı tercih etmektedirler. Kadınların uyku ilacı kullanması daha olasıdır. Bu da kadınlarda ölümle sonuçlanan intihar olaylarının daha az olmasını açıklayan nedenlerden biri olabilir. Genel olarak intihar yetişkinlerde ölüm nedeni olarak 8. sırada gelmektedir. 15 ve 24 yaş arasında kaza ve cinayetlerden sonra 3. sırayı almaktadır ve bu yaş grubundaki beyazlar arasında da 2. sıradadır. Her yıl 10 binden fazla Amerikalı üniversite öğrencisinin intihar girişiminde bulunacağı ve öğrencilerin %20'sinin öğrencilikleri sırasında intiharı düşüneceği tahmin edilmektedir. Beyaz ve yerli Amerikalı gençlerde intihar oranı siyah Amerikalı gençlere göre 2 kat fazladır. Ancak kentlerin iç bölgelerinde siyah Amerikalı genç erkeklerde oran beyaz genç erkeklerden 2 kat daha yüksektir. Parantez içinde benzer şekilde terör ve cinayetler de genç ve kentli Afrika kökenli Amerikalılarda yüksektir. Amerika'da intihar oranının en yüksek olduğu grup 50 yaşın üstündeki erkeklerdir. Afrika kökenli Amerikalılar için intihar en sık 15 ve 24 yaşlar arasında gözlenir. Amerika'da çocuklar ve gençlerde intihar oranları dramatik olarak artmaktadır. Her yıl 15 ile 19 yaş arasındaki 3000 gencin kendini öldürdüğü sanılmaktadır ve 6 yaş gibi küçük çocuklar girişimde bulunmaktadırlar. Ancak oranlar yetişkinliktekilerin çok altındadır. İntihar eden insanların büyük çoğunluğu özellikle duygu durum bozukluğu ya da alkolizm gibi tanınabilir bir ruhsal bozukluğa sahiptir. Dipnotu okuyorum. DSM'de intihar düşüncesi ya da denemesinin ağır depresyon özelliklerinden biri olduğunun belirtilmeye değer olduğu düşünmektedir. Böylece depresyonun tanımı çoğunlukla intihar etmeye eğilimi de kapsamaktadır. Aynı sebeple şizofreni ya da madde bağımlılığı problemi olan insanlar intihar ettiklerinde depresyon tanısı da alırlar. Parantez içinde Roy 1982, Roy ve Lenoli Olia 1986. Dolayısıyla kendine zarar verme davranışı ağır akıl hastalıklarının bir özelliği olarak sıkça belirtildiği için intiharın akıl hastalığı olanlarda yaygın olması şaşırtıcı olmamalıdır. AIDS ve MS gibi fiziksel bir hastalık bütün intiharların yarısında katkısı olan bir etkendir. Parantez içinde ölümcül hastaların doktor yardımıyla intiharları hakkındaki sonraki tartışmaya bakınız. Dünyada ve en yüksek intihar oranı Macaristan'dadır. Çekoslovakya, Finlandiya, Avusturya ve İsviçre'de de oranlar yüksektir. En düşük oranlar Yunanistan, Meksika, Hollanda ve İngiltere'dedir. Birleşik Devletler orta düzeydedir. Ekonomik çöküntü yıllarında intihar olayları artmakta, gelişme olan yıllarda sabit kalmakta ve savaş yıllarında azalmaktadır. Tablo 10.4. İntihar girişimi olanlarla intihar edenlerin karşılaştırılması. Özellikler, cinsiyet, girişimciler çoğunlukla kadın, intihar edenler çoğunlukla erkek. Özellikler, yaş, girişimciler çoğunlukla genç, intihar edenler yaşlıkla risk artar. Özellikler, yöntem, girişimciler az ölümcül, ilaç, kesme, intihar edenler daha saldırgan, silah, atlama. Özellikler, tanılar, girişimciler distimik bozukluk, majör duygu durum bozukluğu, girişimciler sınır kişilik bozukluğu, intihar edenler alkolizm, girişimciler şizofreni. Özellikler baskın duygu, girişimciler öfke ve depresyon, intihar edenler umutsuzluk ve depresyon. Özellikler motivasyon, girişimciler durumun değişmesi, yardım çağrısı, intihar edenler ölüm. Özellikler hastanede gidiş, girişimciler çabuk iyileşme. Özellikler girişimle ilgili tutum, girişimciler yaşadığı için rahatlama tekrar etmeme sözü. Kaynak: Fremont ve arkadaşları 1990, sayfa 24, Simon ve Suster International'ın izniyle basılmıştır. İntiharla ilgili bakış açıları. İntiharı gözümüze canlandırdığımızda genellikle garajda motoru çalışan bir arabanın içinde oturan bir kadın, şakağa dayanmış tabancayla bir adam, annesinin uyku ilaçlarıyla bir çocuk gibi hemen yaşamı sonlandırmayı seçmiş, kasten dramatik bir eylemde bulunan kişiyi düşünürüz. Ancak İntihar uzmanları insanların uzun sürede ciddi incinme ya da ölüme yol açacak şekilde kendilerini tahrip edici davranışlarda bulundukları zaman da intihar eğiliminde olduklarını düşünürler. Buna örnek olarak insülinini almayan ve diyetine uymayan şeker hastası ve bedenine zarar verdiğini bildiği halde tedaviye başvurmayan alkolik hasta verilebilir. Bazen istek altı, ölüm de denen bu çeşit intiharlar intihar üzerinde istatistik toplamayı ve anlamamızı daha da zorlaştırır. Parantez içinde Schnettmann 1973. İntiharın doğası ve nedenleriyle ilgili görüşler birçok alanda bulunabilir. Parantez içinde Schnettmann 1987. İnsanların bıraktıkları mektup ve günlükler intiharın fenomenolojisini anlamamız için kullanılabilir. Herman Melville ve Leo Tolstoy gibi romancılar, ayrıca kendilerini öldüren Virginia Woolf ve Sylvia Plath gibi yazarlar intiharla ilgili içgörü kazandırmışlardır. Descartes, Voltaire, Kant ve özellikle yaşamın anlamsızlığıyla ve bireyin varoluşa bir anlam verme sorumluluğu ve gereksinimiyle uğraşan varoluşçulardan Heidegger ve Camus gibi birçok felsefeci bu konuda arayış içinde yazmışlardır. İntiharın altında yatan çeşitli motivasyonlardan söz edilir. Parantez içinde Mintz, 1968, içe dönük agresyon, başkalarında suçlanma oluşturarak öc almak, başkalarından zorla sevgi almak, algılanan eski hataların kefaretini ödemek, kendi cinsiyetindeki birine ilgi duymak gibi kabul edilemeyen duygulardan kendini kurtarmak, yeniden doğma, reenkarnasyon isteği, ölen, sevilen bir kişiyle birleşme isteği ve stres, sakatlık, acı ve duygusal boşluktan kaçma gereksinimi ve arzusu. Ruh sağlığı alanında çalışan birçok kişi, genellikle intiharı bireyin oldukça fazla stres altında olduğu ve kendini yok etmenin en uygun seçenek olarak görüldüğü, çok dar seçeneklerin bulunduğu problem çözme çabası olarak algılamaktadır. Parantez içinde Lina Han ve Sherry Han, 1988. İntiharla ilgili sosyal ve kişilik kuramlarındaki son çalışmalara dayalı yeni bir kurama göre bazı intiharlar hoş olmayan kendilik farkındalığından, diğer bir deyişle kişinin kendine atfettiği başarısızlık ve eksikliklerin acı verecek tarzda algılanmasından kaçmaya yönelik güçlü arzudan kaynaklanmaktadır. Parantez içinde Baumeister, 1990. Bu farkındalığın büyük bir duygusal acıya, belki de depresyona yol açtığı varsayılmaktadır. Gerçekçi olmayacak şekilde yüksek beklentilerin olması ve dolayısıyla bu beklentileri karşılayamama ihtimali, parantez içinde Beck ve Ellis, intihara yönelik bu bakış açısında temel bir rol oynar. Bunlardan önemli bir tanesi, sevdiği kişice reddedilen bireyde olduğu gibi, yakınlık ve sevgideki yüksek beklentilerin bazen gerçeğe ters düşmesiyle intihar eğiliminin ortaya çıkmasıdır. Parantez içinde Stephens, 1985. Ölüm yoluyla unutma bazen kendi eksikliklerinin acı veren farkındalığından daha dayanılır gelir. Bu hipoteze destek veren çok sayıda araştırma vardır. Parantez içinde Baumeister, 1990. Medyanın intiharları bildirmesi, intiharlarda artışa yol açabilir. Bu rahatsız edici olasılık, Phillips'in 1975, 1977, 1985 araştırmalarını gözden geçiren Bandura, 1982 tarafından tartışılmaktadır. Sonuçlar 1. Marilyn Monroe'nun ölümünden sonraki ayda intiharlar %12 artmıştır. 2. Ünlü olmayan kişilerin kendilerini öldürmelerinin yayınlanması sonrasında intihar oranlarında artma gözlenmektedir. Parantez içinde bu da ünlü olmaktan çok yayınlanarak duyurulmanın önemli olduğunu düşündürmektedir. 3. Cinayet intiharlarının yayınlanarak duyurulması sonrası sürücü ve yolcuların öldüğü ölümle sonuçlanan otomobil ve uçak kazalarında artma görülmektedir. 4. Ünlü kişilerin doğal ölümlerinin yayınlanması intiharlarda artmaya yol açmamaktadır. Bu da etkili faktörün üzüntü olmadığını düşündürmektedir. Şimdi insanlığın bu rahatsız edici yönünü aydınlatmaya çalışan başka bakış açılarını ele alacağız. Freud'un intiharla ilgili psikanalitik kuramları. Freud intiharı açıklamada iki temel hipotez ortaya sürmüştür. Depresyon kuramının genişletilmesi olan biri intiharı cinayet olarak algılar. Birey ikircikli olarak sevdiği ve nefret ettiği birisini kaybettiğinde o kişiyi içine alır ve saldırganlık içe döner. Eğer bu duygular yeterince kuvvetliyse birey intihar edecektir. İkinci kuram ölüm içgüdüsü Thanatos'un içine döndüğü ve kişinin kendini öldürmesine neden olduğunu ileri sürer. Durkheim'in intiharla ilgili sosyolojik kuramı. Emil Durkheim 1897 çeşitli ülkelerdeki intihar kayıtlarını farklı tarihsel dönemlerinde inceledikten sonra kendini yok etmeyi sosyolojik bir olgu olarak algılamış ve 3 sınıfa ayırmıştır. Egoist intihar, bireyin toplumla çok az bağı kaldığı zaman gerçekleştirir. Bu insanlar sosyal varlıklar olarak işlev görmelerini sağlayan sosyal desteklerden koparak başkalarına yabancılaşırlar. Bunun aksi olarak Elsevier, altruistik intihar, Durkheim tarafından sosyal taleplere karşı bir cevap olarak algılanır. İntihar eden bazı kişiler kendilerini sosyal bir grubun bir parçası olarak hissederler ve kendilerini toplumun yararına feda ederler. Vietnam Savaşı sırasında Budist keşişlerin kendilerini kurban etmeleri bu çeşit intihara bir örnektir. Japonların harakirisi gibi bazı elsever, diğer gam intiharlar o koşullarda başvurulacak tek onurlu yoldur. Sonuncu olarak anomik intihar, bireyin toplumla ilişkisindeki ani değişiklikle tetiklenebilir. İflasla karşılaşılan Başarılı bir iş adamı anomi, yani bir tür yönelim bozukluğu duygusu yaşayabilir. Çünkü inandığı normal yaşama şekli artık olası değildir. Anomi bir toplumu dengesizliğe iterek intiharı da daha olası hale getirebilir. Anomik intihara yakın zamandan bir örnek, kırsal bir Brezilya kabilesi olan Guarani Kızılderilerinde olmuştur. 1995 yılındaki intihar oranları 100.000'de 160 ile 1 yıl öncesinden fark edilir, düzeyde yüksektir ve Birleşik Devletler'deki 100.000'de 12 oranından çarpıcı derecede fazladır. Bu yüksek intihar oranının nedeni yaşam şartlarındaki ani değişiklikte bulunabilir. Guaraniler yakın bir zamanda atalarından kalan toprakları endüstrileşmeye karşı kaybettiler. Avcılık ve balıkçılıkla yaşamaya alışmış topluluk şimdi kendileri için ayrılmış ve bu tür bir yaşamı desteklemek için çok küçük olan arazi parçalarında kalabalık olarak yaşamaktadır. Yakın şehirler Guaranileri heves ettikleri tüketim maddeleriyle baştan çıkarıyor ve onlar da düşük vergilerine bile para yetiştiremiyorlar. Avcılık, çiftçilik ve aile yaşamının dini anlamları olduğu için vazgeçtikleri şeyler dini hayatlarını önemli ölçüde etkiledi. Birçok Guarani için hayat anlamını yitirdi. Parantez içinde Long 1995. Bütün sosyolojik kuramlarda olduğu gibi Durkheim'in kuramı da aynı toplumda yaşayan ve benzer istek ve koşullarla karşılaşan bireyler arası farklılıkları açıklamada zorluk çeker. Örneğin beklenmedik bir şekilde para kaybedenlerin hepsi intihar etmemektedir. Durkheim'in de bu sorunun farkında olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü nedensel olarak bulduğu sosyolojik baskıların bireysel mizaçla etkileştiğinden söz etmiştir. Schnitman'ın intihara yaklaşımı. İntiharların %90'ının DSM tanısı alabileceği doğrusunu kabul ederken Schnitman 1986 şizofrenisi ve duygu durum bozuklukları olan çok sayıda insanın intihar etmediğini hatırlatmaktadır. Aynı zamanda da intihar için anahtar bir özellik olarak tespit edilen zihin rahatsızlığının ruh hastalığı olmadığını önermektedir. Schnitman'ın 1987 intihara psikolojik yaklaşımı tablo 10.5'te özetlenmiştir. Burada intiharın en sıklıkla gözlenen özellikleri verilmektedir. Ancak her bir ya da tüm vakalarda hepsi bulunmayabilir. Bu görüşe göre intihar hemen her zaman çok acı veren bir probleme bilinçli çözüm bulma çabası olarak görülür. Acı çeken için bu çözüm bilinçliliği ve dayanılamayacak acıyı dindirir. Melville'nin Moby Dick'te adlandırdığı dayanılmaz ızdırap gibi bütün umut veren ve yapıcı hareket hissi gitmiştir. Yine de bu intiharın önlenmesinde çok önemlidir. İntiharı düşünen ya da girişimde bulunan çoğu insan ikirciklidir. İntiharın prototipi boğazını kesen ancak aynı zamanda imdat çağıran ve her ikisinde de içten olan bir kişidir. Eğer mecbur olmasalar yapmamaktan mutlu olurlar. Parantezinde Schnitman 1987 sayfa 179. Bilişsel olarak olası seçeneklerde daralma vardır. Çok sıkıntı veren intihar durumunda olmasalar, bireyler strese baş etmek için seçimlerinin daha fazla olduğunu görebilecek yetenektedirler. İntiharı planlayan bireyler genellikle bunu başkalarına, bazen bir yardım çağrısı olarak, bazen de dokunulmazlık arayışıyla başkalarından kaçarak iletirler. Sıklıkla rastlanan davranışlar, kıymet verdikleri eşyalarını hediye etmek ve mali durumu düzene sokmaktır. Tablo 10.5. İntiharın ortak 10 yönü. 1. İntiharın ortak amacı bir çözüm aramaktır. 2. İntiharın ortak hedefi bilinçliliğin durdurulmasıdır. 3. İntiharda ortak uyarıcı, dayanılamayacak psikolojik acıdır. 4. İntiharda ortak stres verici faktör engellenmiş psikolojik gereksinmelerdir. 5. İntiharda ortak duygu çaresizlik, umutsuzluktur. 6. İntiharda ortak bilişsel durum ikircikli olmaktır. 7. İntiharda ortak algısal durum daralmadır. 8. İntiharda ortak eylem saldırganlıktır. 9. İntiharda ortak kişiler arası eylem intihar niyetini iletmektir. 10. İntiharda ortak tutarlı yön yaşam boyu başa çıkma örüntüsüdür. Nörokimya ve intihar. Tıpkı düşük serotonin düzeylerinin depresyonla ilişkili olarak ortaya çıktığı gibi araştırmalar serotonin, intihar ve dürtüsellik arasındaki bağı da göstermektedir. Serotoninin temel metaboliti 5-HIAA düzeyinin düşüklüğü, çeşitli tanı gruplarına giren intihar vakalarında bulunmuştur. Depresyon, şizofreni ve çeşitli kişilik bozuklukları gibi. Parantez içinde bakınız Brown ve Goodwin 1986, Van Puck ve arkadaşları 1990. Buna ek olarak ölümden sonra beyinleri incelenen intihar vakalarında serotonin reseptörlerinde artma gözlenmiştir. Parantez içinde bu olasılıkla azalan serotonin düzeyine verilen bir cevaptır. 5-HIAA düzeyi ve intihar arasındaki bağlantıyla ilgili kanıtlar özellikle şiddet içeren ve dürtüsel intiharlarda kuvvetlidir. Parantez içinde Roy 1994, Transkman ve arkadaşları 1981, Winchell, Stanley ve Stanley 1990. En son olarak 5-HIAA düzeyiyle saldırganlık ve dürtüselliğin envanter ölçümleri arasında korelasyon vardır. Parantez içinde Brown ve Goodwin 1986.